Ayrım 19.
İki saat sonra Kabakalanlı Mustafa'nın damı çevresinde oturmuşlar, kazanda kaynamakta olan fasulyenin kokusunu içlerine çekiyorlardı. Bol salçalı yemeğin kokusuyla mideleri kazınıyor, yutkundukça boğazları yanıyordu. Mustafa'nın yaşlı anası Makbule'nin ve Halil Efe'nin de yardımıyla koca kazanı damın önüne çıkardı. Tetikte bekleyen akıncılar ellerinde çanakları ve küçük tencereleri koşuşturdular. Birkaç kaşıktan sonra günlerdir süren endişeli anların ardından neşeleri yerine gelmiş, biraz olsun gevşemişlerdi. Çok geçmeden fısıldaşmaların yerini takılmalar, gülüşmeler aldı. Yaşlı kadın onların tahta kaşıkları tencerelere daldırışlarını izlerken, "Vah yavrucaklar, kıtlıktan çıkmışlar sanki" diye söylenmekten kendini alamıyordu. İbrahim Ethem Bey küçük çanağın dibini son yufka parçasıyla sıyırdıktan sonra ayağa kalktı. Damın önüne çıktı, ellerini beline dayayıp akıncıları süzdü. Söyleyeceğinin onları mutsuz edeceğini biliyordu. Öksürerek genzini temizledi. "Arkadaşlar, burada geceleyemeyiz. Etraf açık, pek açık. Bir baskına uğrarsak tutunamayız." Bir süre sustu, çıt çıkmıyordu. Sesini olabildiğince yumuşattı. "Şimdi ormanın yolunu tutalım." Akıncılar ses etmeden toparlandılar ve geldikleri yoldan gerisin geri yürüyüşe geçtiler. Öğleden sonra orman içine daldılar. Ulus Dağı'nın batıya bakan yamaçlarında karlar erimiş, akan sular küçük dereler oluşturmuş, Simav çayına ulaşmak için hızla akıyordu. Akıncılar ağaçların seyrekleştiği yerlerde kendilerini güneşe verip akşam serinliği çıkana dek biraz olsun uyumaya çalışıyorlardı. Günler süren gerginliğin ardından uykuları da hafiflemişti. En küçük hışırtı da silahlarına sarılıp başlarını kaldırıyorlardı. İbrahim Ethem Bey yaşlı çamın altında yere serdiği harita üstüne gidiş yolunu çizerken parti pehlivan söylendi. "Biraz uyuyayım dedimse de olmuyor, içimde bir sıkıntı var." "Boşuna sıkılıyorsun, bak Ulus Dağı bizi korudu, ardımızdaki gavurdan kurtulduk."
"Haklısın Kaymakam Bey, Ulus Dağı sakladı bizi."
"Pehlivan, ulus böyledir işte. Bilir misin, bu ulus adına pek çok yerde rastlıyoruz. İstanbul'da arkadaşlarla aramızda konuştuyduk. Bartın'ın üst yanındaki yaylalarda ulus adında bir köy varmış. Bir tane de Ankara yakınlarında varmış. Asya'da Türkler eski tarihlerde yerleştikleri büyük yerlere ulus derlermiş."
"Desenize, bu ulus kuvvetli bir kelimedir."
"Öyle de desek olur. Kendilerine Özbek ulus, Moğol ulus derlermiş. Kırgızlar millet yerine ulus derlermiş. Hatta Kore'de sülale yerine ulus diyenler olurmuş.
Bu dağın adını da Asya'dan gelen Oğuz boyları koymuş olmalı.
Herhalde eteklerinde yerleşenler geldikleri yerleri unutmamak için dağın adını ulus koymuşlardır."
Parti pehlivan oturduğu yerde kaykalıp sırtını kayaya dayadı. "Sağ olun Kaymakam Bey, bilmek gibisi yok, içim rahatladı. Şimdi sırtımı ulusa verip biraz kestirsem iyi olur."
Sağ alt yandan Halil Efe'nin sesi duyuldu. "İyi edersin dayı, bu ulus dağının alt yanı pek yamanmış. Öyle ki eski pehlivan filan dinlemez, gece karanlığında adamı yutuverirmiş."
Parti pehlivan yana dönüp başını heybesinin üstüne koyarken yanıtladı. "Allah senin diline düşürmesin de karanlık yutsun, daha iyi."
Makbule'nin gülüşmesine Faris Ağa'nın sesi eklendi. "Karanlığı geçeriz de Simav çayının soğuk suları nasıl aşacağız, o da başka bir iş değil mi Kaymakam Bey?"
"Hayırlısı Faris Ağa, hayırlısı."
Akşama doğru ormandan ayrılıp daha yukarılara, Çalca Kalesi'ne ulaştılar. Akıncılar gece esintisinden korunmak üzere kayaların ve yıkık taş duvarların arkalarında sığınacak kuytu ararken, İbrahim Ethem Bey müfreze kumandanlarıyla durumu değerlendirmeye başladı. Halil Efe kısa saçlarını karıştırdıktan sonra elindeki ince çubuklardan birini yere koydu.
"Kaymakam Bey, işte düşman alttan Sındırgı Simav yolunu kesmiş durumda. Arkamızı zaten biliyorsunuz."
Elindeki dallardan eğri olanını da sol yana koydu. "Sındırgı'dan Bigadiç'e doğru Simav çayı boyunca da yolları tuttukları anlaşılıyor." Kulalı Mehmet Efe duyduklarının abartılı olduğunu düşündüğünü gösteren bir serzenişle, "Birader, sen de bizi alıp kurt kapanına soktun" dedi. İbrahim Ethem Bey elini iki dalın açıkta kalan tarafından içeri doğru sürüp avucunu giderek kapattı. "Bizi Bigadiç Ovası'nda sıkıştırmak istiyorlar." Bir an durdu ve ekledi. "Fena halde sıkışmış durumdayız. Bizim bunu anlayacağımızı ve Balıkesir Ovası'na ineceğimizi düşünüyorlar."
Halil Efe "öyleyse" diye başlayıp sustu. Kulalı Mehmet Efe ile parti pehlivan sözleşmişler gibi aynı anda konuştular. "Koca Kayran Dağı'na atlayalım."
Yunus Çavuş bu kararı coşkuyla onayladı. "Böyle bir şeye cesaret edeceğimiz Yunan'ın aklına gelmez."
İbrahim Ethem Bey bir karara varmaktan sevinçliydi. Koca Bey'in altından Ortaca tepelerine varırız. Sındırgı Bigadiç şosesini geçeriz. Tan yeri ağarmadan da çayı aşar ve yaylaya ulaşırız.
Halil Efe ayağa kalktı. Yol karışık ama geçeriz. Biz atlarımızla önden yayılarak gidelim. Siz arkadan avcı kolunda gelirsiniz.
İbrahim Ethem Bey eğildiği yerden doğrulurken, ''Arkadaşlar bu çemberden de çıktık mı önümüz bahar, müfrezeleri bir araya getirir yeniden vurmaya başlarız.'' diyerek toplantıyı bitirdi. Kayaların ardında sabırla beklemeye başladılar. Karanlık bastırınca yürüyüşe geçtiler. Gece yarısına bir saat kala Sındırgı Bigadiç yoluna bakan engebeli alana geldiler. Aşağıdaki şoseyi seçmeye çalıştılar. Göz gözü görmüyordu. Oldukları yerde aralarında hiç konuşmadan çevreyi dinlediler. Yunan devriyesi olmadığına karar verince koyu karanlıkta birbirlerinin ayak seslerini izleyerek yürüdüler. Şoseyi atlayıp Simav çayının kıyısına geldiklerinde sayım yapıldı. Şaşkınlığa uğradılar. Arnavut Ali yoktu. Makbule ağlamaklı bir sesle "Vah Ali ağaya, kulakları da duymuyordu" deyince bir sessizlik oldu. Halil Efe şosenin öte yanında sıcak sigara izmaritleri bulduk dedi. Parti pehlivanın canı sıkılmıştı. Çemberin içinden neredeyse heriflere sürtünerek geçmişiz. Şimdi geri dönemeyiz. Hem Arnavut Ali bir yere sinmiştir. Başının çaresine bakar. İbrahim Ethem Bey karşılarındaki düzlüğün ötesindeki tepelere doğru yürüyüşe geçerken bir kez daha seslendi. Sigara yasak, açıktan yürümek yasak. Süller köyüne çıkıyoruz. Halil Efe de sert bir emir verdi. At in, gürültü istemez. Atları kişnetmeden ilerliyoruz. Gece yarısını 2 saat geçe Süller köyüne geldiler. Köylüler kendilerini yataklarından kaldıran akıncıları görünce sevinç çığlıkları atarak koşuşturdular. Yaşlılar akıncılara ekmek taşırken hele şükür, hele şükür, Yunan ve Müslüman gavuru görmekten bıktıydık demekten kendilerini alamıyorlardı. Buluşma kısa sürdü. Sabah olmadan Karaağaç köyünün altından geçip çayı atlayalım diyen İbrahim Ethem Bey, kendilerini bayırın altına dek yolcu eden yaşlıları arkada bırakırken dönüp seslendi. Sağ olun, pek yakında görüşeceğiz inşallah. Köylüler yarım saat onlara eşlik ettikten sonra uğurladılar. Hayırlısı Kaymakam Bey. Yolunuzla bahtınızla açık olsun, uğurlar olsun. Allah'a emanet olun. Akıncılar yine sessiz ilerlediler. Simav çayından coşkuyla akan suyun sesine doğru yürüdüler. Vadiden akan çayın suları yükselmişti. Yarı bellerine dek suya gömülerek geçip karşı kıyıya vardıklarında su sesi bastırmamış olsa üşümekten birbirine vuran dişlerinin takırtıları ormana dalmış bir ağaç kakan sürüsünün sesini bastırabilirdi. Gün boyu aralıklarla dinlendiler. Son bir çabayla Çam Dağı'na tırmanıp Karakaya köyünün karşısındaki Yaycı Bedir aşiretinin çadırlarına ulaştıklarında akşam oluyordu. Arkalarında bıraktıkları uzun yolu düşündükçe şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar, düşman çemberini amma da geçtik ha diyerek birbirlerini kutluyorlardı. Yörük kadınları oradan oraya koşturmaya, konuklarına süt ve çorba kaynatmaya, sulayıp yumuşattıkları yufkaların arasına çoban peyniri koyarak, yaptıkları dürümlerle yaygıları donatmaya başladılar. Küçük kızlar Makbule'yi çekiştirip kıl çadıra götürdüler, ona süt tasını uzattılar. Makbule mahcup başını yana çevirerek sütü yudumlarken çocuklar diz çöktükleri yerden karış karış yanaşıyorlar, sahici mi diye meraklanarak kısa namlusu işlemeli, dipçiyi sedef kakmalı tüfeğe parmak uçlarıyla dokunuyorlardı. Makbule bu ilgiye şaşırmış, yüzüm gözüm yara bere içinde ondan böyle garip bakıyorlar herhal diye düşünüyordu. Çocuklar birden sustular. Çadırın girişinde beliren ve 2 eliyle destek aldığı bastonu olmasa kamburunun altında ezilip kalacakmış gibi duran aşiretin koca anası derinden bakan gözlerle süzdü Makbule'yi. Koca ana ayağındaki lastikleri çıkarıp halıya adım atınca küçük çocuklar çadırın gerilerine kaçışarak diz çöktüler. Koca ana ses çıkarmadan oturdu. Makbule yanı başındaki kalpağını eline alıp sıkmaya başladı. Koca ananın uçları alkınalı kuru parmakları, Makbule'nin çenesinin altına inen örgülü kumral saçlarına uzandı. Makbule garip bir ürperti duydu. Çadırdaki derin sessizlik, yaşlı kadının ufalmış görünüşünden, beklenmeyecek denli açık ve duru sesiyle bozuldu. "Aferin sana, aferin Akıncı kızım. Kürendere'de gavura aman vermeyen Makbule sensin demek." Makbule başını kaldırmadan kadının çizgi dolu yüzüne baktı. 90'ını geçmiş olmalı diye düşündü. Kadının gülümseyince yüzündeki o mutsuz, acılı görünüm birden yitip gitti. Dudakları hafifçe aralandı. Makbule onun inci gibi dizilmiş beyaz dişlerini görünce şaşırdı. Göz göze geldiler. Makbule utandı, başını önüne eğdi. Koca ana bastonunun yanında oturan kızlardan birine doğru uzatarak ''Kalk bakayım, tez bohçamı getir.'' dedi. Kız çocuğu ''Olur koca ana.'' deyip dışarı fırladıktan kısa bir süre sonra güçlükle taşıdığı işlemeli bohçayla döndü. Koca ana bohçayı karıştırdı, kenarları mavi ve kırmızı oyalı bir yazma çıkardı. Makbule'nin dizi üstüne koydu. Konçları çiçekli bir çift beyaz yün çorabı, küçük bir kına kesesiyle gümüş ayna izleri. Makbule göz ucuyla dizine konulanlara bakıyor, ne diyeceğine karar veremediğinden sıkıldıkça sıkılıyordu. ''Koca ana, dön yüzüne bakayım.'' dedi. Makbule sağ dizini hafifçe açarak yana döndü. ''Başını eğ.'' Makbule başını eğdi. Yaşlı kadın dizleri üzerinde hafifçe doğrularak ince kırmızı saten şeride dizili 10 altın turayı onun boynuna geçirdi. ''Sabaha bunları koynuna sok, harp bitince çıkarırsın.'' Bir süre durakladıktan sonra Makbule'nin sırtını sıvazladı. ''Duyuldu ki düğünün olacakmış, o zaman aldığına dizersin.'' diyerek doğruldu. Arkasına bakmadan geldiği gibi sessizce çıktı çadırdan. Koca ananın yarattığı saygın ama o ölçüde ağır havadan kurtulan çocuklar kıkırdayarak Makbule'nin dizleri dibine yanaştılar. İçlerinden yanakları al al küçük kara gözlü kız merakla sordu. ''Sen attığını vurur musun öyle mi?'' Öteki çocuklar da böyle bir başlangıç bekliyormuş gibi sorular yağdırmaya başladılar. ''Bir keresinde düşmanı tek başına önüne katıp Balıkesir'e dek kovalamışsın.'' ''Yok kız, kocaman bir Yunan askeri bir ufak çocuğu tekmeliyormuş. Makbule abla ona tüfeğinin dipçiyle bir vurmuş, adam yere yapışıp kalmış. Senin atın kuşlardan hızlı gidermiş. Alaçam'ın tepesinden Akdağ'a uçarmışsın. Mustafa Kemal Paşa sana haber yollamış. İşini çabuk bitir de Ankara'ya gel.'' demiş. ''Mustafa Kemal Paşa'yı gördün mü? Bir keresinde de 100 adam vurmuşsun değil mi?'' Makbule duyduklarına inanamıyordu. Günlerdir üstüne sinen sertliğin birden uçup gittiğini ayrımsayınca gülmeye başladı. Çocuklar onun yüksek sesle gülüşüne şaşırıp sustular. Makbule oturduğu yerden uzandı. Baş parmağını emerek kendisini süzüp duran bir yaşlarındaki kız çocuğunu yakalayıp havaya kaldırdı. Ve tüm soruları aynı anda yanıtladı. ''Yalan, yalan. Bir vuruşla 60, iki vuruşla 70, nice canlar telafi etmiş ya.'' Çocuğun al yanaklarını yanağına sürünce çocukla kıkırdadı. Gece yarısına dek süren gürültü, çadırın girişinde beliren uzun boylu genç kadının ''Bana bakın abla yorgun, bırakın da uyusun.'' diye seslenmesiyle kesildi. O sırada İbrahim Ethem Bey önündeki ateşe doğru uzattığı ayaklarını geri çekip yaslandığı hasır yastıktan öne eğildi. Ve 25 Şubat 1922 tarihli Sadai Hak gazetesini aldı. Biraz önce uyuklayınca yarım bıraktığı haberin sonunu yeniden okumaya başladı. Akıncı denen çetelere yardım eden Akhisar ve Sındırgı civarından Türk gençleri tevkif edilmiş ve İzmir'de mahkemelerine başlanmıştır. Fakih Hacı Sadık, Mehmet Beyzade Şükrü, Şatıroğlu Azmi, Arif Beyzade Sadık, Ahmet Beyzade Ömer, İsmailzade Ali Bey, Hüseyinzade Emin, Kırk Ağaçlı Mehmet Efendizade Ali Bey, Mehmetzade Saffet, Bahattin Süleyman, Pehlivanzade Hacı Ethem, Nakizade İbrahim, Kadızade Mustafa ve Hüseyin Efendiler gıyaplarında yargılanmakta olup, gazeteyi hışımla yere attı. İstihbaratımızın kesilmesi bundanmış diye söylendi. Öfkesini bir küfürle boşaltacağı anda çadıra giren Yörük Hüseyin, ''Kaymakam Bey, yarın Bigadiç'e pazara iniyorum, bir ihtiyaç var mı?'' diye sordu. ''Hay yaşayasın Hüseyin Efendi, olmaz olur mu hiç? Akıncıların ayağında çizme kalmadı, aylardır yürümekteyiz. Belli etmeden bize pabuç alsan hora geçer vallahi.'' ''Hay hay, merak etmeyin, Yunan şüphe etmesin diye köylülerle aramızda paylaşır, ikişer üçer alır da öyle çıkarız pazardan. Ayrıca para da istemez.'' 23. Makbule koruluğun içinde akıncılarla bekliyordu. Bir gün önce yörüklerle geçirdiği mutlu anlar beklemediği bir gerilimle bitivermişti. İkinci gün aylardır ilk kez öğlene dek uyumuştu. Öğleden sonra yıkanıp iç çamaşırlarını değiştirince yeniden uyumuştu. Gece yarısına dek kadınlarla, genç kızlarla birlikte olmuş, onlara kimi zaman dağlarda başından geçenleri anlatmış, kimi zaman da Gördes'te bağların arasında yaşadığı mutlu günlerden söz etmişti. Yörük kızları da dağlarda dolaşırken yaşadıkları olayları anlatmışlardı. Bazıları cepheye giden yavuklularından söz ediyor, birbirlerinden geri kalmamak için düşle gerçek arasında bir söylem tutturuyorlardı. ''Benimki Mustafa Kemal Paşa'nın yanındaymış. Bizimki de çavuşmuş, Eskişehir'de Yunan denize sürmüş. Koca ananın, a benim akıllı torunum, Eskişehir'de deniz ne arar?'' diyen uykulu sesini gülüşmeler izliyordu. Makbule kızcağız mahcup olmasın diye gülenlerin sesini bastırıyordu.
Kezban demek istedi ki çavuş tüfeğini ateşlerken ülen gavuroğlu gavurlar sizi İzmir'de Akdeniz'e dökeceğiz demiş. Siz anlayamadınız.
Makbule konuşunca kimse tersini söylemeye yeltenmiyor, konuyu değiştirmek için kadınca sorular soruyorlardı. Ancak kızlar gittikten sonra koca ananın sorusu yüreğine oturmuş, sabaha dek kötü düşler görmesine neden olmuştu. Yaşlı kadın ona yanaşmış, örgüsü açılmış saçlarını eliyle okşarken, yüzün gözünde pek güzel Makbule, kızın da senin gibi kınalı saçlı, ela gözlü olsun dedikten sonra bir an susmuş ve olsun da dağlarda bu iş nasıl olacak diye hayıflanmıştı. O güne dek bu tür düşünceler aklına geldikçe tüfeğine yapışmış, önlerindeki tehlikeleri düşünüp kaçınmış, yüreğiyle bedeninin kadınsı özlemleri arasında sıkışıp kalmıştı. Koca ana onun suskunluğundan yüreklenmiş ve bana bak, gözlerime bak dedikten sonra eklemişti. Sen Efe kızsın, korku nedir bilmezsin. Ama bir düşün hele, bu harp erkekleri götürür de geriye kadın kalmazsa, dağlara, ovalara, sulara sahip çıkacakları kim doğuracak? İşte bu soru iri bir mermi gibi göğsünü deşip kanatmış, yüreğinin altında oynaştıkça yakmıştı. O gece uykusunda sıkça değişen düşlerle sarsılmış, çığlıklar atmış, birkaç kez terleyerek uyanmış ve sesimi duyan oldu mu ki diyerek ortalığı dinlemişti. Bunlar yetmiyormuş gibi ikinci günün akşamında İbrahim Ethem Bey onun yanına çağırmıştı. Parti pehlivan da yanındaydı, ikisi birlikte bir süre yürüklerle kalması için dil dökmüşlerdi. O tipili gecede kendisi için kötü sözler söyleyen parti pehlivan bu kez hiç ummadığı bir biçimde konuşmuş, bir baba gibi öğütler vermişti. O zaman anlamıştı onun Efe töresidir, dağ töresidir, ne işi var bunun dağlarda diye bağırmasının altındaki koruma duygusunu. Bak Makbule demişti parti pehlivan, sen benim kızım sayılırsın. Bu dağlarda kalırsan biz anana ne deriz, Molla Mehmet dedene ne deriz, nasıl hesap veririz? Söylediklerinin etkisini anlamak için yüzüne bakmış ve daha da yumuşak bir sesle eklemişti. Allah göstermesin, Halil'le bana bir şey olursa Makedon'dan getirdiğimiz namımızı bu dağlarda kim sürecek? Bizim hatıralarımızı Ankara'ya, başkumandana kim anlatacak? Makbule bu sözleri duyunca yele tutulmuş ince söğüt fidanı gibi sallandığını duyumsamıştı. Neredeyse haklısın, olur diyecekken dişlerini sıkıp susmuştu. İşte o anda aklına Halil Efe düşmüştü. İçinden o olmadıktan sonra neyin namı sürecek, bensiz yitirilecek kavgadan sonra kendime nasıl hesap vereceğim diye geçirince, yüreğindeki ağırlık birden kalkmış ve sözleri birbiri ardına dökülüvermişti. Beni bırakmak mı istiyorsunuz? Kalmayacağım. Nerede ölürseniz ben de orada öleceğim. Üstüme gelmeyin. İsterseniz öldürün. Düşman eline düşeceğime, miskin miskin oturacağıma bu dağlarda ölürüm. Sonra da karanlığa dalmış, atının yanına gelmiş ve sessiz gözyaşları dökmüştü. Şimdi şu tümseyin üstünde şafağın turuncu ışığını kesen ve birer anıt karaltısı gibi duranlara bakarken aklı yine karışıyordu. İbrahim Ethem Bey ile Halil Efe ellerinde dürbün Karakaya köyünü izliyorlardı. Onların hemen arkasında kalın gövdeli bir ağaç gibi duran parti pehlivanın elleri belindeydi. Söyledikleri doğru muydu diye sordu kendi kendine, içi burkuldu, gözlerini yumdu. Bir ipek tülü okşar gibi elini karnında gezdirirken Halil Efe'nin alçaklar diyen öfkeli sesiyle irkildi. Onu çoktandır bu denli kızgın görmemişti. Namussuzlar, Mustafa Ali'nin evini yakıyorlar. Kaymakam Bey, bu Mustafa Ali'nin oğlu neden dönmedi Sındırgı'dan? Pehlivan ağa, nereden bileyim be yahu? Kerata gelip bu düşmana haber verseydi hiç olmazsa pusuya yatardık. Bakın Karakaya'dan ayrılıyorlar, yörüklerin hayvanlarını da almışlar. Hırsızlar, eşkıya bozuntuları. Makbule tümseye koştu, uzaklarda yükselen duman sanki ciğerini zehirliyordu. Daha dün birlikte olduğu güleç yüzlü yörük kızları geldi gözünün önüne. Koca ananın derinlerden bakışları, yukarılara kaldırıp hoplattığı bebeğin gülüşü. İçi dağlanıyordu. Neredeyse atına atlayıp saldırganların üstüne yürüyecek, önüne geleni vurup indirecekti. Dişlerini sıktı, dudaklarını ısırdı, içinden öleceksem öyle öleyim diye haykırdı. Ancak asker gibi savaştıkça önemli olanın sonunda kazanmak ve hesapsız iş yapmamak olduğunu, acılarını içine gömmek gerektiğini öğreniyordu insan. Ağzında tuzsa da ayrımsa da elini dudaklarına götürdü, parmak ucunda bir damla alkan vardı. Tümsekten inen kumandanlar atlarına koştular. Halil Efe'nin atlıları Hacet Köyü'nün aşağısından, Koçu Dağı'nın eteklerinden, Karaburun Deresi boyunca ilerledi. Muhacir Köyü'nün karşısındaki yaylaya konaklamış olan Yaycı Bedir yörüklerinden İsmail Çavuş'un çadırlarına ulaştılar. Çevre güvenliğini denetledikten sonra üç atlı geriye, yaya gelmekte olan akıncıları karşılamaya gitti. Alaçam ve Akdağ'ın ayazlarının ardından Akhisar'a ve Seydan Dağı'na bakan koca yaylada ılık bahar esintisi altında çadırların önünde toplandılar. Titreyip duran çıra ışığında bir süre tartıştılar. İbrahim Ethem Bey'in sesinde bir acılık vardı. ''Hüseyin Çavuş, sen müfrezenle bizden ayrıl ve kendi bölgene git. Ne kadar az olursak o kadar hızlı davranırız. Biz Muhacir Köyü'nün ilerisindeki Üzümcü'de pusu kurup izimize düşen Çerkez müfrezesini dağıtacağız.'' Karardan duyduğu üzüntüyü belli etmemeye çalışan Hüseyin Çavuş 20 adamıyla Akhisar yoluna yönelirken Halil Efe'nin akıncıları atlarını Muhacir Köyü'ne doğru sürdüler. İbrahim Ethem Bey ile parti pehlivan ve geri kalan akıncılar onların ardından yaya olarak yürüdüler. Dereden yukarı çıkarlarken arkalarından biri bağırıyordu. Çakır İsmail'di gelen. Yaban eriklerinin arasından bir tazı gibi koşuyordu. İbrahim Ethem Bey yoksa obayı mı bastılar diye söylendi. Çakır İsmail yakası bağrı açılmış dağınık bir durumda bir yandan alnında biriken terini mendiliyle siliyor, bir yandan da pusu var, Üzümcü'de pusu kurmuşlar diyordu. İbrahim Ethem Bey, eyvah yine eyvah, Halil içlerine gidiyor dedi. Parti pehlivan bayırın yukarısında ellerinde tüfek merakla aşağıya bakanlara bağırdı. Kadir, yanına iki adam al koş, Efe'yi döndürmeye bakın. Bir durum olursa biriniz geri gelip bildirsin, anlaşıldı mı? Anlaşıldı enişte. Anlamak yetmez, ayağı yanmış tazı olup koşun. Endişe içinde çadırların yanına gelip oturdular. Kimse de konuşacak güç kalmamıştı. Gözler Muhacir Pomak köyünün beyaz badanalı evlerinin yanından yaylaya uzanan ve akşamın alacakaranlığında giderek silinen yoldaydı. Makbule bunalmıştı, parti pehlivanın yanına sokuldu ve Halil için yörük delikanlılarından aldıydım diyerek ona bir sigara uzattı. Parti pehlivan sönmeye yüz tutmuş ateş kümesinden bir dal parçası alıp sigarayı yaktıktan sonra başını döndürüp Makbule'yi süzmeye başladı. Dumanı havaya savururken kendi kendine söylenir gibiydi. Halil tilki gibi kurnazdır, sen meraklanma. Hem de ne komitacıdır, pusunun kokusunu alır. Makbule aylardır pek az konuştukları parti pehlivanla aralarında gelişen sıcaklığın korkularını dağıtacağını ve içini ezen endişenin eriyeceğini düşünerek birden sordu. Sana neden parti diyorlar? Parti pehlivan kalın bıyıklarının ucunu iri parmaklarıyla düzelterek biraz keyifli, biraz da meraklı sordu. Şimdi nereden geldi bu aklına? Sigarasından derin bir nefes çekip dumanı karanlığa savurdu. Madem ki sordu, seni kıracak değiliz ya. Karanlığın içinde kayarak başka bir dünyaya gitmiş gibiydi.